Ayrım 15. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever, sayfa 220. Çelik harekatı ile milli politikaya dönüş. Bundan önceki 6. bölümde 90'lı yılların başında ABD ile TSK'nın yollarının ayrılmaya başladığını belirtmiştik. ÇÖ'nün ABD hesabına kriz bölgelerine müdahale girişimleri, özellikle Kuzey Irak'taki kukla devleti meşrulaştırma çabaları milli güçlerde tepkileri artırdı. ÇÖ, 1995 ortalarından itibaren inisiyatif bitirmeye, 3 Kasım 1996 Susurluk olayından sonra ise dağılmaya başladı. 1995 Mart'ındaki Çelik Harekatı, 3 Kasım 1996'daki Susurluk ve aynı yıl Irak'ın kuzeyine Erbil Harekatı, 28 Şubat 1997, 1997-98'deki Sol Güç Birliği girişimleri, Türkiye'nin Rusya, Çin ve bölge ülkeleriyle ittifak arayışları, 90'lı yılların ikinci yarısında bağımsızlıkçı duruşun inisiyatif kazandığını gösteriyordu. Birliklerin kaydırıldığı herkesçe görülüyordu. Sınırda bir hareketlilik yaşanıyordu. Ama böyle büyük çapta bir operasyon bizi de şaşırttı. 20 Mart'ın ilk saatlerinde tankların Habur sınır kapısını geçmesiyle birlikte haberdar olduk. Kuzey Iraklı bir yetkili, Çelik Harekatı'nın başlamasını böyle anlatıyordu. Kor General Hasan Kundakçı'nın komutasında 13 general, 2000 subay ve 35 bin askerin katıldığı harekatta yüzlerce tank, zırhlı araç ve piyade gücü bulunuyordu. Bu güç harekatın hedefinin salt PKK'yı temizlemek olmadığını gösteriyordu. Hedef daha derinlerdeydi. 25 Mart 1995 tarihli Aydınlık Dergisi haberi kapağından. Türkiye-ABD ilişkilerinde balayı bitti. Türkiye, Irak, İran, Barzani işbirliği sloganı ile duyuruyordu. Aynı dergide Iraklı yetkililer aydınlık aracılığıyla şu çağrıyı yayınladılar. Amerika'yı dışlayalım. Bir ABD yetkilisi ise tarafları Balkan Savaşı çıkarırı sözleriyle tehdit ediyordu. ERNK'nın Avrupa temsilcisi Ali Garzan BBC'ye harekatın PKK'ya karşı yapılmadığını Aydınlık 1 Nisan 1995 söylüyordu. Irak Büyükelçisi Tıkriti, Aydınlığa Irak'ın bütünlüğü konusunda Türkiye'nin düşüncelerinden en ufak bir kaygımız yok diyordu aynı yerde. Dergi harekat ile ilgili Süleyman Demirel'in, Erdal İnönü'nün ve Doğu Perinçek'in görüşlerine de yer vermiştir. Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'ye dost lazımdır. Türkiye'nin geleneksel müttefikleri dışında da dosta ihtiyacı var. Dışişleri Bakanı İnönü, sorunu uluslararası kuruluşlar çözemez. Irak'taki otoriteyle bir yol bulacağız. İP Genel Başkanı Perinçek, Türkiye ABD yönetimindeki topraklara girdi diyorlardı aynı yerde. Çelik Harekatı, harekattan bir gün önce İstanbul'da sahneye koyulan büyük tertibin amacını da açıklıyordu. 12 Mart 1995'te Gazi Osman Paşa'da polis Alevi yurttaşları ateş açmış, 17 yurttaş hayatını kaybetmişti. Aynı gün Ümraniye'de çıkan çatışmada da 4 yurttaş can veriyordu. Şimdi bu tertiplerin Çelik Harekatı'nı sabote etmek için gerçekleştirildiği açığa çıkıyordu. Aynı zamanda tertipçiler milleti bölünmekle tehdit ediyordu. Olaylardan sonra kamuoyunda hızla yayılan bir söylem dikkati çekiyordu. Sorumlu dış güçlerdir. Aydınlık 18 Mart 1995. Dergi bu konuda yapılan açıklamaları şöyle yorumluyordu. Ecevit'te dahil iktidar ve muhalefet liderleri provokasyonu tezgahlayan dış kaynağın adını vermiyorlar, veremiyorlar. Başbakan Tansu Çiller dış güç Yunanistan diyor. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Yunanistan diyor. Türk devletinin en Amerikancı kanadı Yunanistan'ı hedef gösteriyor. Neden? Uğur Mumcu'ya suikastın ardından da Amerikancı güçler İran'ı hedef göstermişlerdi. Amaç esas kaynağı gizlemek. Çiller ve Türkeş dikkatleri Yunanistan ve Kıbrıs üzerinde toplayarak dış kaynağı perdeliyorlar. Çünkü Çiller olsun, Türkeş olsun bu provokasyonu tezgahlayan ABD ile sıkı işbirliği halindeler ve politik geleceklerini buna bağlamışlardır. Aynı yerde. Tam da bu dönemde Amerikan basını Türkiye ile ilgili yorumlarıyla son dönemdeki tertiplerin arasındaki gücü ve amacını açığa vuruyordu. Merkezi Washington'da bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı ile İstihbarat Örgütü'ne yakın çevrelerin yayınladığı Mediterranean Quarterly isimli derginin 1995 kış sayısında Amerikan-Türk ilişkileri yol ayrımında başlıklı bir inceleme yorum yazısı yayımlandı. Yazıda şunlar belirtiliyordu. ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın 30 Eylül 1994 tarihinde Kürt politikasına ilişkin uyarısı Amerikan-Türk ilişkilerini belirsizliğe ve soğukluğa iten değişikliklerin işaretini verdi. Bu uyarı Ankara'nın artık Washington'dan gelen vaazlara karşı sabrının tükenmekte olduğunu göstermesi üzerine yapıldı. Böylece Amerikan-Türk ilişkileri bir yol ayrımına girdi. Çünkü Türkiye, ABD'nin Orta Doğu Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlardaki beklentilerine cevap vermedi. Böylece ABD-Türkiye ile ilişkilerini sorgulamaya başladı. Özal döneminde ABD-Türkiye ilişkileri bunalıma girdi. CIA'nin denetlediği Mediterranean Quarterly, ABD'nin Türkiye'den beklentilerini de sıralıyordu. Türkiye, Kuzey Irak'ta özel bir Kürdistan'ın kurulmasına razı olmadığı gibi Kürtlere karşı sınırdaki önlemleri sıkılaştırdı ve Irak'a uyguladığı siyasal ve ekonomik tecrüzeyi hafifleterek Bağdat'ın durumunu güçlendirme çabalarına yöneldi. Üstelik bu girişiminin Fransa, Rusya ve Arap ülkelerinin Irak'a uygulanan ambargoyu yumuşatma çabalarıyla aynı zamana denk düşürdü. Türkiye'nin bu tutumu ABD hükümetinde büyük rahatsızlığa yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Tarnoff, Washington'ın duyduğu hoşnutsuzluğu bildirmek için Ankara'ya gönderildi. Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda ABD ile işbirliği politikasını yürütmedi. Türkiye, ABD'nin isteklerine rağmen Bosna Bataklığı'na girmekten çekindi. Dergi, ABD'nin önemli gördüğü dış politika konularında beklentilerini yerine getirmediği için Türkiye ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyordu. Türkiye haddini aştı. Dergi bu saptamayı yaptıktan sonra Türkiye'yi parçalama hedefini açıkça ortaya koyuyordu. Amerikan istihbarat çevreleri resmi olmayan değerlendirmelerinde Türkiye'nin Kürtlerle ABD'nin istediği yönde uzlaşmaması halinde Kürdistan'ı himaye altına almak kastediliyor, Türkiye'nin parçalanacağını belirtiyor. Yine CIA çevrelerine göre Türkiye'yi parçalayacak etkenler şöyle sıralanıyor. 1. Yeniden canlanan ve birleşen Kürt hareketi. 2. Ekonomik durgunluk nedeniyle kitlelerin huzursuzluğunun artması. 3. İslamcı şeriatçı tepki. CIA'nin denetlediği dergi, ABD'nin Türkiye'yi istikrarsızlığa itme politikasının genelde hangi koşullarda süreceğini de belirtiyordu. Türk hükümeti, bölgesel konularda kendi yönünü Amerikan çıkarlarını ters düşen bir biçimde belirlemeye devam ederse, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler bozulmaya devam edecektir. Uzlaşmaz tutum, Türkiye'nin siyasal ve toplumsal bunalımlarını artıracaktır. Laik partilerin, ekonomik zorluklarla, toplumsal huzursuzlukla, PKK tehdidiyle ve şeriatçı akımla başa çıkma olasılıkları zayıftır. CIA'ya yakın dergi, yorumunu şu hükümle bitiriyordu. ABD'nin sabrı taşabilir. Yukarıdaki etkenler nedeniyle Türkiye'nin istikrarsızlık durumu daha da ağırlaşabilir aynı yerde. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kahvenin taranmasıyla başlayan tertip, ABD'nin sabrının taştığını gösteriyordu. CIA'nin Orta Doğu Baş Analizcisi olarak görev yapan Graham Fuller de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gayri resmi yayın organı Foreign Affairs'ın bahar 1993 sayısında Kürtlerin Kaderi başlıklı bir makale kaleme aldı. Makalenin Kürtler Yol Ayrımında ana başlığı altında Türkiye'nin parçalanacağından söz ediliyordu. Eğer Kürtler herhangi bir devlet kurmayı başarırlarsa o zaman bölgede, sınırlarda ve Irak, Türkiye ve İran'ın jeopolitiğinde dramatik değişiklikler olacaktır. Böylece bölgedeki geleneksel güç dengeleri de değişecek. Uzun süre bastırılmış, derinden derine ihtiyaç duyulan yapısal değişiklikler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak. Kürtlerin, üç milleti bölmeden kendi etnik ve kültürel taleplerini gerçekleştirmeleri tercih edilir. Ama devletler, gerekli siyasi ve kültürel değişiklikleri yapamazlarsa, kaçınılmaz olarak sınırların değişmesiyle yüz yüze geleceklerdir. Çelik Harekatı, TSK ile ABD'nin Gladio'nun yollarının ayrılmakta olduğunu gösteren son örnek oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, harekat öncesinde çekiç güç dahil kimseye haber verilmedi, kimseden de destek alınmadı, diyordu. Daha ilginci, Karadayı operasyon başlamadan 15 gün önce tertip ve faili meçhullere karşı TSK'yı uyarıyordu. Mart ayı başında Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Özel Kuvvetler Komutanı tüm general makamına çağırarak TSK'nın asli görevi Türkiye'nin sınırlarını, bayrağını, parlamentoyu korumaktır. Bazı politikacıları korumak, onların isteklerine uymak değil. Bizim görevimiz Türkiye'deki rejimin parlamenter vasfını korumaktır. TSK'nın politikacılara fiili hizmet vermesini kabul etmemiz mümkün değildir, dedi. Karadayı bütün genelkurmay karargahına duyurduğu bu görüşmede Özel Kuvvetler Komutanı'nı faili meçhul cinayetler konusunda da uyardı. Karadayı TSK mensuplarının da bu konuya çok duyarlı olması gerekiyor. Daha önce bir takım şeylere müsamaha gösterilmiş olması bundan sonra da göstereceği anlamına gelmemeli. Münferit ve varsayım dahi olsa bir takım faili meçhul olaylarla TSK'nın ilişkilendirilmesini kabul etmek mümkün değildir. Kusuru olanlar tespit edilip mevzuatın gereği yapılacaktır. Aydınlık 25 Mart 1995. Görüldüğü gibi Karadayı, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini savunmanın bir bedeli olacağının, ABD'nin çelik harekatını engellemek için bazı tertiplere girişeceğinin farkındadır ve TSK'yı uyarmaktadır. Karadayı'nın Şimdi Ergenekon soruşturmasında bilmem kaç numara diye suçlanmasının nedeni de anlaşılmaktadır. Karadayı görevi sırasında ÇÖÖN'e yani Gladio'ya tavır aldığı ve ABD'nin Kuzey Irak'taki kukla devletine karşı askeri harekat düzenlediği için bugün Ergenekon adlı Gladio operasyonunda hedef alınıyor. Kendisi de aleyhinde yapılan yayınları Çelik Harekatı'nı gerçekleştirmesiyle açıklıyordu. TSK ve komutanları bundan sonra da vatan savunması görevlerine sarıldıkça Gladio'nun tertip ve saldırılarına maruz kalacaktır. Susurluk dönüm noktası. Susurluk olayı ve 28 Şubat 1997'de Genelkurmay'ın hükümete 20 maddelik devrim kanunları uygulansın muhtırası ÇÖÖN'ün çözülme sürecinde dönüm noktası oldu. Bu dönemde ÇÖÖN'ün çekirdeğini oluşturan iki merkeze Emniyet İstihbarat Dairesi ile MİT Kontrterör Merkezi'ne yani örgütün operasyon merkezine darbeler indirildi. 1997 Haziran'ında Deniz Kuvvetleri'ne sızarak Genelkurmay'ı dinleyen Emniyet İstihbarat Dairesi merkezde bir köstebek telekulak skandalı patlak verdi. Bu dönemde Genelkurmay Başkanlığı'nı, kuvvet komutanlıklarını, Dışişleri Bakanlığı'nı, basını ve bir kısım politikacıların telefonlarını CIA denetiminde Çiller Özel Örgütü dinliyordu. 3 Temmuz 1997'de basın toplantısı düzenleyen İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, telefon dinlemelerini gerçekleştiren örgütü isim isim açıklıyordu. Tepede Tansu ve Özer Çiller, koordinatörler Çiller'in CIA'ci danışmanları. Psikolojik savaş uzmanı CIA görevlileri Bob Square, Jay Kriegel, David Barchard ve ABD Adana Konsolosu Elizabeth Shelton. İçişleri Bakanlığı'ndaki ekip, Bakan Akşener'le birlikte danışmanı emekli jandarma yarbayı Ahmet Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, İstihbarat Daire Başkanlığı ekili Bülent Orakoğlu, yardımcısı Hanifi Avcı, Orakoğlu'nun özel kalem müdürü Taceddin Kurt. MİT'teki kol Mehmet Eymür ve Tolga Atik. Dışişleri Bakanlığı'ndaki kol Çiller'in özel kalem müdürü Akın İstanbullu, Dış Tanıtım Genel Müdürü Murat Ersanlı, Dış Tanıtım Başmüşaviri Daryal Batıbay. Aydınlık Dergisi 2 ay sonra Çiller Özel Örgütü'nün dayandığı ABD'nin nifak ekibini yeni bilgilerle zenginleştirerek bir kez daha yayımladı. Orduya yönelik nifak faaliyetinin merkezinde iki Amerikan İstihbarat Kuruluşu var. Merkezi İstihbarat Örgütü CIA ve Savunma İstihbarat Örgütü DIA. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölmek için iki alana başvuruluyor. Orduda Alevi Cuntası var ve komuta kademesinde Avrupacı-Amerikancı kavgasını Amerikancılar kazandı. Komplonun başında ABD eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramis var. Abramis ile ilgili bilgi bu dipnotun sonunda verilmiştir. Abramis'in Türkiye şubesi ise ABD'ye kaçan Adana Konsolosu Elizabeth Shelton idi. Operasyonun alan sorumluları CIA Türkiye İstasyon Şefi James Lee Kulunan ve DIA Türkiye sorumlusu Tümgeneral John Weld. ABD güdümünde yürütülen operasyonun Türkiye tarafındaki baş aktörü ise Tansu Çiller. Diğer aktörler BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, RP Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Vekili Bülent Orakoğlu ile yardımcısı Hanefi Avcı. Komplonun merkez yayın organları ise şöyle: Öncü ve Akşam gazeteleri, Şeriatçı Akit, Yeni Şafak ve Gündüz gazeteleri. CIA TSK'da tüm general ve üstü 34 komutanın Alevi olduğu yalanını piyasaya sürdü. Bu yalanı yayanların Tansu ve Özerçiler olduğunu aydınlık saptadı. TSK'nın geleneklerine aykırı böyle bir sınıflandırma yapılması bile nifakın tamamen dış kaynaklı olduğunu kanıtlıyor. ABD'nin Türkiye'deki uzantıları bir yandan Alevi cuntası yalanını yayarken öte yandan komploya kanıt yaratmaya çalışıyorlar. Aydınlık 6 Temmuz 1997 tarihli sayısında RP Genel Başkanı Erbakan'ın danışmanı eski TKP'li Aytunç Altındal'ın Alevi subayların darbe yapmaya hazırlandığı yalanını yaydığını yazdı. CIA'nin kurdurduğu BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 13 Haziran günü düzenlediği basın toplantısında Türkiye, İran ve Cezayir olamayacağı gibi Suriye'de olmayacak sözlerini sarf ediyor. 20 Haziran tarihli Yeni Şafak'ta dilin altındaki bakla çıkarıldı. Akif Emre isimli köşe yazarı, Türkiye Suriye'de olmayacak sözlerini Alevi subaylar Bağız tipi darbe yapmak istiyor diye açıkladı. Yeni Şafak gazetesi, orduda 60'lardaki yön hareketi gibi bir akım olduğunu yazdı. Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili Orakoğlu ve yardımcısı Hanifi Avcı, Genelkurmay'a köstebek yerleştirerek CIA uydularından telefonları dinleyerek komplo için kanıt üretmeye çalıştı. YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, 31 Temmuz'da Demokrasi Çalışma Grubu adını verdiği örgüt adına bir basın toplantısı yaptı. Alevi Cuntası diye çok sayıda subay ve astsubayın suçlandığı düzmece bir belgeyi basına dağıttı. Aydınlık, orduda nifak yaratmak için uydurulan belgenin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından imal edildiğini saptadı. Başında Bülent Orakoğlu'nun bulunduğu Emniyet İstihbaratı bu komployu CIA ile birlikte yürüttü. Ekipte Çiller'in ABD'li danışmanları, psikolojik savaş uzmanı Bob Square ve Jay Kriegel de var. RP'den yalancıktan istifa eden Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, iki gün sonra ABD'deki konuşmasında CIA'in orduda 34 Alevi general var uydurmasını kullanıyor. Çiller ve Şevki Yılmaz'ın orduyu bölme taktiği aynı. Mutlaka sözlerine şunu ekliyorlar. Ordu da bizim gibi düşünüyor. Genelkurmay, Avrupacı-Amerikancı kavgası var iddiasını ABD'nin orduyu bölme taktiğinin yeni hamlesi olarak niteliyor. Saptama net. Avrupacı yok. Bir avuç Amerikancı dışında herkes Türkiyeci. Aydınlık 14 Eylül 1997. Abramovitz. Abramovitz bir yandan özel Çiller örgütünü kullanan ABD'nin nifak ekibinde başrolü oynarken bir yandan da geleceğe yatırım yapıyordu. Refah Partisi içinde Tayyip Erdoğanları daha 1990'larda keşfettiler ve bunları yenilikçi akım olarak örgütlenmeye özendirdiler. Morton Abramovitz, Tayyip Erdoğan ile makamında görüştü. Abramovitz ile Erdoğan arasındaki konuşmanın bir bölümü şöyleydi. Abramovitz, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu kadar başarılara imza attınız. Bundan sonra artık kendinizi Türkiye çapında bir insan olarak tanıtmanın yollarını bulmalısınız. Tayyip Erdoğan, ben herhangi bir mücadelenin, veliahtlık, başkanlık yarışının içine girmek istemiyorum. Böyle bir niyetim yok. Abramovitz, biz niyetiniz olsun diye söylemiyoruz. Bu sizin ülkenizin yararınadır. İstanbul, Orta Doğu'nun başkentidir. Siz burayı yönetip yıldızınızı parlatabildiğinize göre Türkiye için de çok şey yapabilirsiniz. Bunun adını illa liderlik koymayın. Abramovitz, daha Ankara'da ABD Büyükelçisi iken Tayyip Erdoğan ile ilişkiye geçti. Erdoğan o zaman Beyoğlu ilçe başkanıydı. İkinci Cumhuriyetçilerin, şeriatçı kanadının önde gelenlerinden Mehmet Metiner de bu ilişkinin kurulmasında rol aldı. Abramovitz ile Erdoğan bu tanışmadan sonra birçok kez bir araya geldi. Tayyip Erdoğan'ın yıldızı Amerikancı çalışma tarzıyla parlatıldı. RP içinde Laz grubunun liderliğini üstlenen Erdoğan, çok sayıda genci eğitip RP örgütünde kadro yaptı. Bu ekibin modernliği yalnızca çalışma yöntemlerinde değildi. Sivil toplumcu bir toplum modelinin de sözcülüğüne soyundu. Tayyip Erdoğan çevresinde yer alan Ali Bulaç, Mehmet Metiner gibi şeriatçı entelektüeller 1992 yazında Ufuk Güldemir ve Ruşen Çakır gibi eski solcu gazetecilerin aracılığıyla CIA'in Orta Doğu baş analisti Graham Fuller ile de bağlantıya geçmişti. Fuller ile Erdoğan'ın ilişkisi ise daha eskiye dayanıyor. Rand'ın bölge ile ilgili raporları daha resmen açıklanmadan Erdoğan'a iletiliyor. Abramovitz, 1994 Nisan'ında Ertuğrul Özkök'e verdiği demecinde kravatlı, daha şehirli görünen Tayyip Erdoğan'ı Erbakan'a tercih ederiz demişti. Abramovitz, İstanbul Belediyesi'nde Tayyip Erdoğan'la tam 75 dakika görüşüyor. Tayyip Erdoğan, sıcak ve önemli diye nitelendirip içeriğini açıklamadığı mesajı hükümet adına alıp kabul ettiğini söylüyor. Aydınlık, 20 Ekim 1996. Bülent Orakoğlu, 1993'te İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeyken, yakın ilişkiye girdiği özelçilerin isteğiyle Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı da aynı dönemde İstanbul'da görev yapıyordu. Orakoğlu ile birlikte bu ikilinin Çiller'in başbakan olmasından sonra yükselmesi dikkat çekti. Orakoğlu ve Avcı, Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde İstihbarat Dairesi'ndeki ekiplerini oluşturdular. Çiller'in kulağı özel ekip İstihbarat Dairesi'ne bağlı Teknik Şube Müdürlüğü içinde yuvalandı. Bu şube Hanefi Avcı'ya bağlandı. İstihbarat Şube Müdürü Durmuş Demirbaş da aynı ekip içinde yer aldı. Özel örgütün kulağı Genelkurmay'ı, politikacıları ve bazı gazetecileri dinlemeye başladı. Bu göreve gelmesinden bir süre sonra Orakoğlu, Hürriyet'in Avrupa baskısına bir demeç verdi. Orakoğlu şunları söyledi. Ordu darbe yapamaz. 160 bin polis direnir. Gerilla taktikleriyle savaşan 7 bin özel timci var. Aynı haber bir gün sonra Hürriyet'in Türkiye baskısında da çıktı. Haziran ayının başında ise Deniz Kuvvetleri'ndeki köstebek açığa çıkarıldı. Orakoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı'nın isteği üzerine görevden alındı. Akşener, kendi eliyle istihbaratın başına getirdiği Orakoğlu'nun Genelkurmay'ın tepkisi üzerine 23 Haziran günü APK'ya atadı. 25 Haziran günü de oradan apar topar Amerika'ya yolladı. Genelkurmay, Orakoğlu ve ekibi hakkında güvenlikle ilgili sırları elde etmek iddiasıyla soruşturma başlattı. Orakoğlu yurda döner dönmez askeri mahkemece tutuklandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahkemesinde 2 Ekim günü yapılan duruşmada istihbarata karşı koyma İKK şubesi müdürü Yarbay Mehmet Aygüner tanık olarak verdiği ifadede sanıkları ABD hesabına casusluk yapmakla suçladı. Yarbay Aygüner, bu olayın dost bir ülkede yürütülen istihbari bir faaliyetin esaslarını içerdiği tespitini yaptığını söyledi. Aydınlık Dergisi, Elizabeth Shelton'la görevli olduğu ABD Adana Konsolosluğu'nu ABD'nin şer yuvası başlıklı haberinde şöyle anlatıyordu. İşçi Partisi, ABD Adana Konsolosu Elizabeth Shelton'ın istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edilmesini istedi. ABD'nin Kürt masası olarak işlev gören Adana Konsolosluğu, Orta Doğu'ya yönelik istihbarat ve operasyonların da merkezi. Bir diğer özelliği de CIA, Mossad ve MIT'in faaliyetlerinin kesiştiği bir merkez olması. Adana Konsolosluğu, Mossad içinde bir üst işlevi görüyor. Adana Konsolosluğu'na bu yıl atanan Elizabeth Shelton, Başbakan Tansu Çiller'in en yakın olduğu ABD görevlilerinden. 1983 yılından itibaren, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden ve Washington'daki Dışişleri Bakanlığı Shelton tarafından yazılan kriptolardaki bilgilerin büyük çoğunluğu Çiller'e ait. Milliyet'in Washington eski muhabiri Turan Yavuz, 19 Haziran 1993 tarihli yazısında Shelton'ın gizli raporlarının kaynağının Çiller olduğunu tanıklara dayandırdı. Bu haber bugüne dek ne Çiller ne de ABD tarafından yalanlandı. Aydınlık 19 Ağustos 1995. Aygüner, İstihbari faaliyetlerin kendine has bir takım özellikleri bulunduğunu belirterek, bunun tamamen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'nce planlı şekilde TSK'yı hedef alan bir faaliyet şeklinde yürütüldüğünü tespit ettiğini belirtti. Olayın TSK'yı hedef alan operasyonel bir faaliyet olduğunu belirten Aygüner, konumum gereği daha fazla konuşamam dedi. Aygüner'in açıklamaları İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in iddialarını doğruluyordu. Mahkemede Orakoğlu, yardımcısı Hanefi Avcı'yı suçladı. Gizli belgeleri bana avcı ulaştırdı. Aydınlık 14 Eylül 1997. Görüldüğü gibi Bülent Orakoğlu, Hanefi Avcı gibi isimler daha o zamandan sabıkalılar. ABD CIA hesabına TSK'yı devlet kurumlarını dinleyip bilgi aktarmışlar. Devletin gizli belgelerini ele geçirip köstebek faaliyeti yürütmüşler. Bugün de Ergenekon tertibinin başrollerinde yine TSK'yı yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetiştirdikleri çömezleri istihbarat dairesinde ve yandaş basında TSK'nın komutanlarını saldırtmayı sürdürüyorlar. ABD'ye öylesine bağlı ve öyle intikamcılar ki eski Genelkurmay Başkanı Karadayı'dan 15 yıl önceki harekatın ve köstebek davasının hesabını soruyorlar. Bu iflah olmazlar 1999 yılının 30 Ağustos öncesi de ordunun terfi ve tayinlerini etkilemek amacıyla deli kulak faaliyetine giriştiler. Aydınlık Dergisi, TSK'ya yönelik yeni girişimleri şöyle anlatıyordu. Susurluğa rağmen uyuşturucu trafiği, kara para girişi ve aklanması sürüyor. Bu trafiğin içinde bazı rütbeliler de bulunuyor. 28 Şubat sürecinden rahatsız olan Amerikancı güçlerin bu durumu fırsat bilerek tasfiye edilmesini istediği generalleri suçlu ve çetelerle bağlantılı göstermek için bu tezgahı kurduğu kaydediliyor. Önlem alınmasaydı, telefon dinlemeden elde edilen bilgiler kullanılarak 30 Ağustos'ta terfi alması beklenen generaller teşhir edilecekti deniliyor. Hedef alınanlar Genelkurmay Karargahı'nda, MGK Genel Sekreterliği'nde ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli kimi generaller. İsimleri belirlenmiş, dosyaları hazırlanmış. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun görevinden alındı. İstihbarat Dairesi'nde köstebek olayının yaşanmasının ardından Bülent Orakoğlu'nu yerine getirilen Uzun'un dairesindeki olumsuz gelişmelere zamanında karşı çıkmadığı için Araştırma ve Planlama Koordinasyon APK Başkanlığına kaydırıldığı ifade ediliyor. 28 Şubat sürecinden sonra TSK'yı hedef alan belgelerin tümü İstihbarat Daire Başkanlığı'nca üretilmişti. Aydınlık 13 Haziran 1999. 12 Aralık 1997'de Maslak'ta meydana gelen esrarengiz trafik kazasında yaşamını yitiren, TBMM Susurluk Komisyonları'nda uzman olarak görev yapan Akman Akyürek de ölümünden kısa bir süre önce aydınlığa yaptığı açıklama ile Hanefi Avcı'yı suçluyordu. Hanefi Avcı başkaları hakkında çok doğru şeyler söylüyor ama kendisi hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bu işlerin piri Hanefi Avcı'dır. Mehmet Ağarlar'dan çok önce Güneydoğu'da itirafçıları okullanmıştır ama bunlardan hiç söz etmedi. Aydınlık 14 Aralık 1997. Emniyet İstihbarat Dairesi giriştiği tertipler sonucu darbe yerken ÇÖ, fesat ocağının ikinci ayağı, MİT kontrol terör merkezi de söndürüldü. MİT'te CIA'nin dayatmasıyla oluşturulan kontrol terör merkezi başkanlığı yeni hükümetle birlikte faaliyetlerini durdurdu. Kontrol terör merkezi başkanı Emir'in CIA'de görevlendirildiğini Başbakan Mesut Yılmaz açıkladı. Kontrol terör merkezi, Çiller özel örgütünün tertiplediği dış provokasyonların ana üstüydü. Mehmet Emir, Tansu Çiller'in başbakan olmasından sonra MİT'e dönmüş ve kontrol terör merkezini başına geçmişti. Aydınlık, 16 Kasım 1997. Dergi, Mehmet Emir ve ekibinin tasfiye edilmesini CIA'ya vurulan büyük bir darbe olarak değerlendiriyor ve Emir'in CIA'nin Virginia Lanley'deki merkezinde görevlendirildiğini yazıyordu aynı yerde. Aydınlık Susurluk olayı sırasında dış operasyonlarda kullanılan kayıp silahların da peşine düştü ve akıbetini o gün çözdü. Bu konuyu bugün hala bazıları yeni bir şey bulmuş gibi gündeme getirdiği için ele alıyoruz. 21 Eylül 1997 tarihli Aydınlık, silahların iç operasyonların yanı sıra Azerbaycan darbesinde Çeçenistan ve Uygur provokasyonlarında kullanıldığını, nakil işini Korkut Eken'in organize ettiğini yazıyordu. Korkut Eken, Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede bazı operasyonların açıklanamayacağını, aksi takdirde X ülkesiyle savaş çıkabileceğini söylemişti. Birçok kaynağa göre bu X ülkesi Rusya'dır, aynı yerde. Refah Yol döneminin son İçişleri Bakanı Meral Akşener, yakın çevresinde şu değerlendirmeyi yapar. Silahlar ağrı yakacak. Silahların alındığı ve kullanıldığı dönemde Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Ağar, olay ortaya çıkınca derhal yalanlamaya çalıştı, aynı yerde. Dergi suikast amaçlı silahların İsrail'den polis teşkilatı için alındığını fakat sonradan ortadan kaybolduğunu yazıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu Susurluğu söndürdü. İşçi Partisi Susurluk olayına, 28 Şubat sürecine ve Refah Yol iktidarının milletin gücüyle yıkılmasına önderlik etti. 1996 Kasım'ında Susurluğu açığa çıkartan ve mafya gladyo sisteminin üzerine kararlılıkla gidilmesini savunan tek parti İşçi Partisi'ydi. O gün Susurluğu örten ve üzerine gidilmesini önleyen güç bugün Ergenekon tertibiyle İşçi Partisi'ni cezalandırıyor. İşçi Partisi ise Susurluk'ta yaptığı gibi bugün de Gladio'yu ve arkasındaki ABD emperyalizmi teşhir ediyor. İşçi Partisi 22-24 Kasım 1996'da düzenlediği 4. Kongresinde Cumhuriyet Devrimi kanunları uygulansın kampanyası başlatma kararı aldı. Bu kampanyanın zirvesinde 28 Şubat 1997'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Cumhuriyet Devrimi kanunlarının uygulanmasını savunan bildirisiyle 28 Şubat sürecini başlattı. Susurluk'ta Mafya Gladio sisteminden, 28 Şubat'ta ise Haçlı İrtica'dan hesap sorulmasının önderi İşçi Partisi'dir. İşçi Partisi, Başkanlık Kurulu'nun bana verdiği görev üzerine hazırladığım Cumhuriyet Devrimi Kanunları kitabının ön sözünde bu süreç şöyle anlatılmaktadır. İşçi Partisi 30 yıldır Milli Kurtuluş Savaşımızı ve Cumhuriyet Devrimlerini savundu. Emperyalizmin ve Ortaçağ güçlerinin saldırılarının doruğa çıktığı son yıllarda ise Cumhuriyet'in kazanımlarının korunmasının yaşamsal bir görev olduğunu saptadı. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu bu anlayışla bana 1996 yılı başlarında Cumhuriyet Devrimlerini araştırma ve kitap haline getirme görevini verdi. Bu çalışma kitap haline getirilmeden önce Kasım 1996'da Milliyet Gazetesi'nde bir haftalık yazı dizisi olarak yayımlandı. Daha sonra Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. 22-24 Kasım 1996 günleri Ankara'da toplanan İşçi Partisi 4. Kongresi devrim kanunları uygulansın kampanyasını başlatma kararı aldı. Ve parti 16 Ocak 1997 günü İstanbul'da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda düzenlediği açılış toplantısıyla kampanyayı başlattı. İşçi Partisi örgütleri bu kampanya çerçevesinde kasaba ve köylere kadar bütün yurdu devrim kanunları uygulansın afişleriyle donattılar, halka açık onlarca toplantı düzenlediler. 28 Şubat 1997 tarihli gazetelerde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başbakan Erbakan'a yazdığı mektup yer aldı. Cumhurbaşkanı da bu mektubunda devrim kanunlarının uygulanmasını istiyordu. Aynı gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu da devrim kanunlarının ödünsüz uygulanmasını kararlaştırdı ve 18 maddelik muhtıra gibi talepler listesini hükümete verdi. Böylece devrim kanunları Türkiye'nin en geniş kesimlerinin giderek bütün Türkiye'nin talebi haline gelmektedir. Ferit İlsever, Cumhuriyet Devrimi Kanunları 3. Basımı Önsöz sayfa 7-8. Bu süreçte de İşçi Partisi'nin Refah Yol iktidarına karşı mücadele formülü, Cumhuriyet Devrimi'nin meşruluğu, milletin seferber edilmesi ve millet ordu beraberliği olmuştur. 9 Şubat 1997 tarihli Aydınlık Dergisi'nde ilk afiş Perinçek'ten başlıklı haberde İşçi Partisi Genel Başkanı'nın millete şu çağrısı yer alıyordu. Başta işçi sınıfımız olmak üzere köylülük, kamu çalışanları, aydınlar, esnaf ve zanaatkar, öğrenciler, bütün cumhuriyet güçleri genel bir iş bırakma eylemiyle bu iktidara son verecek güce ve birikime sahiptir. İşçi Partisi, bütün sendikalara ve halk örgütlenmelerine bu genel eylemi örgütlemek ve başarmak için çağrıda bulunuyor. Aydınlık, 9 Şubat 1997, sayfa 8. Gerçekten 28 Şubat sürecinin kritik olayı olan Refah Yolu iktidarının yıkılmasında en önemli rolü halk hareketi oynamıştır. 5 Ocak 1997 günü Türk İş'in Türkiye'ye sahip çık çağrısıyla Ankara'da toplanan 300 bin üzerindeki işçi gelmekte olan halk hareketinin habercisi oldu ve hükümeti protesto etti. Aydınlık dergisi 2 Mart 1997 tarihli sayısında bugün her şey gelmiş, Erbakan Çiller iktidarını indirmeye dayanmış. Cumhuriyeti yıkıyor, vatanı satıyorlar dedikten sonra şalter inecek, hükümet gidecek başlığını atıyordu. Dergi üretimden gelen gücü kullanmanın tam zamanı, genel eylem çağrısı da yapıyordu. Aydınlık 2 Mart 1997 sayfa 4. Aydınlık bu sayısında işçi hareketinin programını da açıklıyordu. 1. Çiller Erbakan hükümeti gitsin. 2. Özelleştirme durdurulsun. 3. İşçi sınıfının toplu sözleşme talebi kabul edilsin. 4. Cumhuriyet devrimi kanunları uygulansın. Hükümete karşı yükselen işçi hareketi diğer halk kesimlerini de ateşledi. 21 Mayıs 1997 günü Türk İş Genel Merkezi'nde bir araya gelen Türk İş, TESK, DİSK, TOBB ve TİSK olarak ortak bir bildiri hazırlayarak mevcut hükümet yerine Atatürk ilki ve inkılaplarına bağlı laik ve demokratik cumhuriyeti savunan, halkın özlemlerine cevap verecek bir hükümetin kurulmasını istedi. 5 kuruluş bu hedefin gerçekleşmesi için eylemlere başlayacaklarını da vurguladı. Merkez daha sonra bütün iş yerlerinde bir saat iş durdurma kararı aldı ve uyguladı. Bu arada 21 Mayıs 1997 günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'nde RP hakkında kapatma davası açtı. Bütün bu gelişmelerden sonra Refah Yol, RP-DYP hükümetinin Başbakanı Necmettin Erbakan, 18 Haziran 1997 günü Cumhurbaşkanı Demirel'e istifasını sundu ve Refah Yol'un devam edeceğini vurgulayarak Başbakan olarak Tansu Çiller'in atanmasını istedi. Demirel ise görevi ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Mesut Yılmaz'ın başkanlığında kurulan ANAP artı DSP artı DYP hükümeti bazı DYP milletvekillerinin partilerine istifası sonucu meclisten güven oyu aldı. 17 Ocak 1998'de ise Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. O dönemde Mafya Gladio örgütlenmesinden hesap sorulmasının ve devrim kanunlarının uygulanmasının önünü kesen Amerikan derin devleti oldu. Özellikle TSK içindeki bir avuç Amerikancı junta yanlılarının tertip ve kışkırtmaları bu frenlemede başrolü oynadı. Bu bir avuçluk junta yanlıları 28 Şubat rotasından saptırmak için eylemsizlikten darbe çığırtkanlığına kadar her yolu denedi. İşçi Partisi bu ekibin ve faaliyetlerinin açığa çıkartılmasında da başrolü oynadı. Başta ÇÖ olmak üzere Gladio'daki dağılma 2000'li yıllara kadar hızlanarak sürdü. Türkiye bu arada tarihi fırsatı kaçırdı. Önce Susurluğa karşı ışık söndürme eylemine katılan milyonlar, sonra Refah Yolu iktidarının yıkılması için eyleme geçen halk, Gladio'nun kökünü kazıyacak ve özgürlükleri gerçekleştirecek büyük kuvveti sahneye çıkartmıştı. Ancak sistem, partileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ağırlığıyla, var gücüyle buna karşı durdu. Örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Susurluk Araştırma Komisyonu, ÇÖ'ye karşı tepkileri söndürdü. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ÇÖ hakkındaki ilk suç duyurusunu 27 Mayıs 1996 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına yapmıştı. Perinçek, suç duyurusu dosyasını yenileyerek 3 Ekim 1996 tarihinde bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Cumhurbaşkanına sundu. Son olarak da 12 Aralık 1996'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonu'na gönderdi. Susurluk olayını ve arkasındaki güçleri araştırmakla görevli komisyon, bilgisine başvurulacak ilk isim olarak Doğu Perinçek'i belirledi. Perinçek 24 Aralık 1996 günü RP Milletvekili Mehmet Elkatmış başkanlığında toplanan TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na ÇÖ'nü anlattı. Bu tarihte Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında RP-DYP koalisyon hükümetinin Refah Yolu'nun iktidarda olduğunu anımsatalım. Doğu Perinçek'in raporunda yer alan konular başlıklar halinde şöyleydi. CIA'in çocukları, ABD tertiplerindeki rolleri, Azerbaycan darbesi, Çeçenistan'a silahlı müdahale, İran'la çatışma kışkırtma, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur bölgesine sabotaj timleri, MIT'in CIA'leştirilmesi, Kuzey Irak'taki tertipler, Türkiye'yi kriz bölgelerine sürme tertipleri, Eşref Bitlis, ekonomi eroine bağlı. Eşref Bitlis, ABD tertibiyle katledildi. Uğur Mumcu da ABD tertibiyle öldürüldü. Başbakanlığa bağlı CIA istasyonu. Çiller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çağrılı personeli. Zabitler grubu. Ağar ve Çiller'in kaçakçılık bağlantıları. Türkiye Millet Meclisi'nin sorumluluğu. Genelkurmay ve askeri müdahale. ABD'nin Kürt devleti planı. CIA-MİT ilişkisi. Turgut Özal dönemi ve ANAP. PKK ve Abdullah Öcalan. Sistemli mücadele yolunu seçtim. Çiller'in çevresindeki ABD'li ajanlar. Yurtseverler ile Amerikancılar karşı karşıya. Bilgiler niçin? İşçi Partisi'ne geliyor. Çiller'i indirin. Ülkücülük, Susurluk Komisyonu tutanakları 1. Doğu Perinçek açıklamaları, kaynak yayınları 1997 sayfa 28. Doğu Perinçek'in konuşmasının bugün için anlamlı bir bölümünü özeti ise şöyleydi. Doğu Perinçek, bugün öyle bir saflaşma içindeyiz ki vatanseverler bir yanda, Amerikancılar karşı yanda. Burada Susurluk olayının üzerine gidenlerle bunun üstünü örtenler arasındaki saflaşmaya oturuyor. Kim üzerine gidiyorsa ben onları olumlu görüyorum. Niye bana geliyor bu bilgiler? Sizin partilerinize gelebilir mi? Hepiniz sırayla Çiller'le Türkiye'yi yönettiniz. Şimdi Çiller meselesine gelirsek, Demokratik Sol Parti daha 2 ay önce Ecevit Çiller'le birlikte bir hükümet kurma tasavvuru içindeydi. Yani Refah Yolu iktidarını Çiller ile birleşerek bir DSP ANAP Çiller Partisi koalisyonuyla yıkma stratejisini ortaya koydunuz. Şimdi Ecevit'e bütün bu bilgileri getirenler ortaya çıkıp Çiller Amerika ile bağlantılıdır. Elizabeth Shelton'a bilmem ne yapıyor diyebilir mi? Deniz Baykal'a sorarlar, derler ki sen 4 senedir Türkiye'yi Çiller'le yönetiyorsun, koalisyon yaptın. Ben bilmiyordum diyebilir mi? İşçi Partisi Susurluk olayından beri bunları açıklamıyor ki. Ta 1991 yılından beri açıklıyor. Daha öncesinden açıklıyor. O zamandan savcılığa suç duyuruları yapıyoruz. CHP bunların üzerine gitmemiş, onlarla ittifak kurmuş. ANAP dün Çiller'le birlikte hükümetti. Şimdi sıraya Refah Yol girdi. Yani hepiniz bir nöbete girmişsiniz. Sırayla Çiller'i kurtarma nöbeti içindesiniz. Şimdi sizlere bu bilgiler gelir mi? Susurluk Komisyonu tutanakları 1. Kaynak yayınları 1997 sayfa 86. Perinçek Komisyon'a Çiller'i indirin diye seslenerek bugün Susurluk deyince basının sarıldığı isimler komisyon üyeleri Mehmet Elkatmış ve Fikri Sağlar'la şöyle tartışıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ne yapın yapın şu Çiller'i aşağı indirin. DYP de bunu yapsın. Evet efendim, gelip dayandığı nokta buradır. Siz bunu yapamadığınız sürece Refah Partisi büyük sorumluluk içindesiniz. Çiller'le beraber Türkiye'yi yöneterek büyük sorumluluk içindesiniz. Benim size bir mesajım var. Tarih önünde konuşuyorum. Darbeye sürüklersiniz Türkiye'yi. Bunları bilin, bilerek hareket edin ve bırakın küçük çıkarları. RP'ye sesleniyorum. Bırakın bu Çiller'le ortaklığı. DYP'ye sesleniyorum. Tepesine assın bunları. Başkan M. Elkatmış, Sayın Perinçek, onlar sizin meseleniz değil. Doğu Perinçek, benim meselem. Ben bir siyasi parti genel başkanıyım. Eğer beni bir siyasi parti genel başkanı olarak çağırmadıysanız zaten bu toplantıda bulunmam ben. Başkan, biz akıl alacak değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapacağını biliyor. Siz sadece bizim sorularımıza. Doğu Perinçek, ne yapacağını bilmiyor. Bilmediği için söylüyor, bilmediği için büyük tehlikeleri sürüklüyorsunuz. Fikri Sağlar, Sayın Genel Başkan haklısınız. Biz sizi bir siyasi partinin genel başkanı olarak burada bilginize başvurmak üzere davet ettik. Çok teşekkür ederiz. Doğu Perinçek, ben size kalkıp da ufak tefek bilgiler için buraya gelmem. Susurluk Komisyonu tutanakları 1. Kaynak yayınları 1997 sayfa 88. İşte bu komisyonun başkan ve üyeleri 12 yıl sonra bugün kalkıp bilirkişi havalarında Susurluk üzerine konuşmalar yapıyorlar. Susurluk Komisyonu 4 ay çalıştı ve ciddi hiçbir şey yapmadı. Komisyon Susurluğu ortaya çıkartıp cezalandırmasını sağlamakla değil, adeta örtmekle görevliydi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, 4 ay sonra şu saptamayı yapıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Susurluk Komisyonu'nun yöntemi yanlıştı. Soruna polis mantığıyla yaklaştı. 4 aylık süreyi boşa harcadı. Çiller'in sorumluluğunu saptamaktan korktular. RP'nin Çiller'i kurtarma siyasetine tabi oldular. Amerika'nın rolü örtüldü. Susurluğu örtmeye kimsenin gücü yetmez. Aydınlık, 6 Nisan 1997 sayfa 4. 15. ayrımın sonu sayfa 242.